Ayrım 5.
Bugün akşam saat 18 dolaylarında Kavaklı Dere'de yürüyorum. Tanımadığım bir adam yanıma geldi. Emin Bey, bombayı patlattınız. Elinize sağlık. Korkunç bir kitap bu. Benden size söylemesi, bu kitap fena patlar. Yayın eviyle konuşun, mutlaka 100 bin adet bastırın. Aman beyefendi, 100 bin kitap bastırılır mı? Türkiye burası. Bir kitabın bu kadar satması mümkün mü? Emin Bey, benim Tunalı Hilmi Caddesi'nde kitapçı dükkanım var. Ben bu işlerden anlarım, göreceksiniz. Peki siz kitabı ne zaman okudunuz? Kitapçıyım dedim ya, bu öğlen geldi dükkana, hemen okudum. Büyük iş başardınız Emin Bey, elinize sağlık. 3-4 gün sonra yayın evi bana 200 kitap gönderdi. Pek çok gazeteci arkadaşıma ve ağabeyime, ayrıca yakınlarıma imzalayıp gönderdim veya elden verdim. Burada konuyla ilgisi olmayan ama hep kafamda olan bir konuyu size iletmek istiyorum. Kitap bir insanın alın teri ve göz nurudur. Kitap yazmanın ne demek olduğunu ve güçlüklerini ancak yazan bilir. Bana da tanıdığım ve tanımadığım kimselerden çok sayıda imzalı kitap gelir. Bunları kitaplığımda özel raflarda saklarım ve her imzalı kitap gönderen yazara mutlaka ya mektupla ya da telefonla teşekkür ederim. Hatta şöyle durumlar olur. Yazarın adresi ve telefonu belli değildir. Dedektif gibi iz sürüp bulurum ki bir teşekkür borcumu ödeyeyim. Çünkü o kişi beni adam yerine koyup ürününü sunmuştur. Benim gönderdiğim imzalı kitaplarda dikkat ediyorum. Birisine elden verdiğim zaman elbette teşekkür ediyor. Ama posta ile veya bir başka kimseyle yollamışsam çoğunlukla bir teşekkür gelmiyor. Hatta daha açık söyleyeyim, gazetecilerin çoğu böyle yapıyor. Diyelim ki yeni çıkan kitabımdan 50 gazeteci arkadaşıma göndermişsem ancak 5 kişi telefon açıp teşekkür ediyor. Tamam, teşekkür almak için kitap göndermiyorum ama alın terime biraz olsun saygı gösterilmesini doğrusu bekliyorum. Bilmiyorum, belki de bu konuda anlamsız ve gereksiz bir duyarlılık gösteriyorum. Konu dışına çıkıp kafanızı kendi sorunumla ütülediğim için özür diliyor ve sizi yine Turgut'ta baş başa bırakıyorum. Tıpkı futbol maçlarında olduğu gibi 1-2-3 yetmez, 4-5-6 olsun. Hangi 4, hangi 5, hangi 6? Turgut anormal bir biçimde patlıyor. Tekin yayın evinin önünde kuyruklar oluşuyor. Yaprak gibi durgun kitap piyasasında ihtilal var. Kitapçılar, dağıtıcılar bizim yayın evinin önünde kuyrukta. Bizimkiler harıl harıl çalışıyor. Evde 100 bin kitap olsa bir anda kapışılacak. İlk günlerin paniği geçiyor ve yayın evi örgütleniyor. Kitabı 5 ayrı matbaa birden basmaya başlıyor. 5 matbaa basıyor, 5 mücellit kapakları yapıştırıyor ve yine de yetmiyor. Kitap piyasasında bir uygulama vardır. Yayıncı kitabını kitapçı dükkanlarına ve kendi dağıtıcılarını peşin para almadan senetle verir. Oysa Turgut peşin parayla satılıyor. Yayın evi önünde kuyruk oluşturan kitapçılara her sabah numara dağıtıyor ve bazen bir hafta sonrasına gün veriyor. Tıpkı hastanelerde poliklinik önünde sıraya giren hastalara yapıldığı gibi. 17 numara gelsin. Sen kaç tane yazdırmıştın? 150 tane abi. 150 veremeyiz kardeş, bak görüyorsun durumu. Sana 50 tane. Abi olur mu ya? 3 saatten beri burada bekliyorum. Yok kardeşim, herkes bekliyor. Kemal Karatekin başta olmak üzere yayın evinde çalışan Metin, Sedat ve Ali günlerce uyku uyumuyor. Hepsi matbaa nöbetinde. Turgut bulabilen kitapçı şanslı. Onun da önünde kuyruklar oluşuyor. Eski müşterilere tezgah altından Turgut satışı yapılıyor. Bazı uyanıklar ayrıca defter kalem alana bir Turgut satıyor. Türkiye'nin dört bir yanından kitap bulamayan kitapçılar beni arıyor. Abi lütfen, ben Kastamonu'ndan arıyorum. Bizim halkımız insan değil mi? Yayın evi göndermiyor. Lütfen aracı ol, 50 Turgut gönder. Bunları yayın evine aktarıyorum ama başlarını kaşıyacak zamanları yok. Not alıyorlar. Büyük kentleri doyuramıyorlar ki sıra küçük yerlere gelsin. Telefonum günde en az 50 kez çalıyor ve herkes kitap istiyor. Bir gün İstanbul Hürriyet'teki bir santral arkadaş, Emin Bey lütfen, santral patlayacak, bu işe bir çözüm bulun diyor. Ankara öyle, İzmir öyle, inanılmaz bir şey bu. Baskılar birbiri ardına yapılıyor. Her baskı 5000 adet. Kitap bulunmuyor, elden ele geziyor. Bir kitabı en az 10 kişi okuyor. Korkunç bir şey bu. Çok mutluyum. Satış 100 bine doğru gidiyor. Nokta dergisinin en çok satan kitaplar listesinin birincilik sırasına çıktıktan birkaç gün sonra 24 Ocak 1989'da oturan Turgut, birinciliğini 7 Mayıs 1989'a kadar haftalarca koruyacak. İnanılmaz bir rekor. Eş, dost, arkadaş, akraba, tanıdık herkes benden kitap istiyor ama elimde kalmamış ki. Yayın evinden istiyorum, arada 50 adet gönderiyorlar. Çünkü piyasa aç. Önce piyasayı doyurmaya çalışıyorlar. Bir komşumuz rica ediyor. İzmir'de deri giyim eşyası ihracatı yapan babası benden kitap istiyormuş. İmzalayıp veriyorum. Aradan 2 hafta geçiyor, bana Turgut'un karşılığında nefis bir deri ceket hediye geliyor. Hayatımda aldığım en değerli hediye. Bir okuyucu Almanya'dan 100 mark gönderiyor. Kitabı okumuş. Bu parayla kendinize yeni bir kalem alın. Ucunu iyice bileyin ve hep böyle yazın diyor. O parayı çevremde bulunan bir ihtiyaç sahibine veriyorum. Turgut böylesine popüler olup elden ele gezdikçe mektuplar yağıyor. Sokakta hiç tanımadığım insanlar yolumu kesip Allah razı olsun sizden. Bizim söyleyemediğimizi siz fazlasıyla yazdınız diyorlar. Bazen öyle olaylar yaşıyorum ki gözlerim doluyor, mutluluktan ağlayacak gibi oluyorum. Vatandaş sokakta çevirip boynuma sarılıyor, öpüyor. Ve ben bir şey anlıyorum, önümüzde 26 Mart yerel seçimleri var. Gösterilen bu tepki, ANAP'ın işinin bitik olduğunu gösteriyor. Herkes aynı şeyi soruyor. Acaba yazdıklarım doğru mu? Doğru olduğunu, sadece çok önemsiz 2 hata yaptığımı söylüyorum. Özal'ın rahmetli anasının Alevi olması ve Yusuf'un mezun olduğu okul, hepsi o kadar. Turgut basında da patlıyor. Bu bölüme az sonra geleceğim. Bu arada ülkemizde bugüne kadar görünmemiş bir olay daha yaşıyoruz. Bir uyanık Turgut'un korsan baskısını yapıyor ve kitapçıları satmaya başlıyor. Bir kitapçı durumu Kemal Karatekin'e ihbar ediyor ve sahte kitaplardan 3-4 tane getiriyor. Adamlar kitabın sahtesini aynen basmışlar. Karatekin telefondan bana sesleniyor. Emin Beyciğim, bu nasıl iştir? Bunca yıllık kitapçıyım, böyle şey görmedim. Bunlar senin, benim emeğimi çalıyorlar. Bunları hemen yakalatalım. Kısa bir soruşturma yapıyoruz. Birisinden kuşkulanıyoruz ama işin üzerine bizim gitmemiz mümkün değil. Karatekin'in avukatı Emin Değer olayı savcılığa bildiriyor ancak bir sonuç çıkmıyor. Bu iş basına da yansıyınca korsancılar herhalde telaşa kapılıp vazgeçiyorlar. Aslında o sırada bu adamlara ben de çok bozuluyorum fakat şimdi bunu yapanları takdirle anıyorum ve helal olsun diyorum. Uyanıklığın ancak bu kadar olur. Bunu yapan kişi veya kişiler şimdi yanıma gelseler onları gerçekten kutlayacağım ve hiç kimseye ihbar etmeyeceğim. Gelmeyeceklerini bildiğim halde onları tanımayı gerçekten çok isterim. Korsan baskı Turgut'un kaç adet sattığını hiçbir zaman öğrenemedik. Bu arada bir söylenti çıkıyor. ANAP'lılar kitabı piyasadan satın alarak okunmasını engellemeye çalışıyorlarmış. Bu konuyu düşünüyoruz. Belki bazı işgüzarlar bunu yapmıştır ama bütün kitapçılardan kitap toplamaları mümkün değil. Ayrıca her topladıkları kitap bizim cebimize giren para demektir. Her gün Turgut'ta yaşıyorum ve bir mizah şaheseri olaylar duyuyorum. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışan bir arkadaşım anlatıyor. Bizim bölümün fotokopi ve teksir işlerini yapan asık suratlı bir adam var. Adama bir fotokopi göndeririz, 3 gün sonra lütfen çeker. Bir türlü sözümüzü geçiremeyiz. Bir gün çok acele bir şey göndermiştim ve yine yapmıyordu. Hışımla odasına girdim. Bir baktım makinenin başına yumulmuş Turgut'un fotokopisini çekiyor. Beni görünce korktu. Bundan sonra benim işlerimi geciktirirsen bu gördüğüm herkese anlatırım dedim. Şimdi ne zaman iş yollasam 5 dakikada yapıyor ve odama kendi getiriyor. Turgut sayesinde bu işi hallettik. Tempo dergisinin Ankara temsilcisi Şefik Kahraman Kaptan, SSK Dış Kapı Hastanesi'nde bir doktor arkadaşından duyduğu olayı anlatıyor. Turgut'un piyasada bulunmadığı günlerden birinde hastaneye bir hasta yatıyor ve elinde senin kitap var. Adamın tedavisi yapılırken doktorlar kitabı alıp sırayla okumaya başlıyorlar. Sonra hemşireler devreye giriyor ve hastaya kitabı bir türlü geri gelmiyor. Adam taburcu edilecek, ben ille de Turgut'umu isterim, Turgut'u almadan çıkmam diye tutturuyor. Tam o sırada kitabı servis şefi okumaya başlamış. Bu durumda hastayı taburcu etmemişler ve biz sana bir check-up yapacağız demişler. 3 gün sonra kitabını verip taburcu etmişler. Bunları duydukça gülmekten yerlere yatıyoruz. Yine Tempo'dan Recep Tanıtkan anlatıyor. Zafer Çarşısı'nda kitapçının biri vitrine koskoca bir afiş asmış ve Recep bunun resmini çekmiş. Afişte aynen şöyle yazıyor: "Vatandaş koş koş, Turgut geldi." Sonra İran Cumhurbaşkanı olan Rafsanjani, Turgut piyasaya çıktığında başbakan, Türkiye'ye resmi ziyaret için geliyor, bir boş zaman gezmesinde Ankara'da bir kitapçıya giriyor ve bir adet Turgut alıyor. Hürriyet gazetesinden foto muhabiri arkadaşım Ümit Turpçu tam bu sırada resim çekiyor ve korumalardan dayak yiyor. Bütün bu aşamada önüne gelen herkes Turgut satıyor. Eczanelerde, parfümeri dükkanlarında ve hatta Ankara'nın ünlü Bravo Dolphin mağazasının vitrinlerinde Turgut var. Tekin Yayın Evi'nden Sedat Karatekin anlatıyor. Sabah 6'da dükkana geliyoruz ve kitapçılardan oluşan kuyrukla karşılaşıyoruz. Bir dağıtıcı kitap almıyor ama her gün bizim dükkana geliyor. Bir gün niçin geldiğini sordum. Benim bu kitapçıların hepsinden çek ve senette alacağım var. Ben bunları olsa olsa Turgut kuyruğunda bulurum diye geliyorum ve hepsini tek tek burada yakalıyorum. Bu heriflerden tahsilatı burada yapıyorum dedi. Sedat bir gün sabaha karşı matbaadan çıkmış, taksiyle evine dönüyor. Şoför, "Ah abi be, bir Turgut bulamadık ki okuyalım." deyince, Sedat eşe dosta vermek için eve götürmekte olduğu Turgutlardan birini şoföre veriyor. Şoför arabayı durdurup boynuna sarılıyor, eve gelince para almıyor. Yayın evi büyük bir hızla kitap basıyor ve piyasayı doyurmaya çalışıyor. Bir gün Kemal Karatekin bana şöyle diyor: "Emin Bey, inan, bu durgun kitap piyasasında biz dükkanın alt katını köfteci yapmayı düşünüyorduk." Bu Babi Ali çevresi kalabalık bir muhit. Üst kat yine kitapçı kalacaktı ama alt katı köfteci yapacaktık. Turgut'tan sonra bu projeden vazgeçtik. Kitap çıktıktan sonra yaklaşık bir ay geçiyor ve bir gün beni Hasan Pulur arıyor. "Emin, senin adına çok üzgünüm." "Niçin Hasan abi?" "Artık kitabım vitrinlere düştü. Önceden kara borsa satılırdı, şimdi vitrinlerde var. Yazık sana." Görüşüyoruz. Bütün bu süre içerisinde hiç tanımadığım insanlardan mektuplar ve telefonlar yağıyor. Herkes aynı soruyu soruyor. "Bunu yazarken korkmadınız mı?" Hep aynı cevabı veriyorum. Niçin korkayım? Bu arada yeni bir ticaret biçimi daha da ortaya çıkıyor. Turgut kiralayanların sayısı hızla artıyor. Evet, bizim kitap böyle patlıyor ama benim kafamda şimdi bir soru oluşuyor. Epeyce baskı yapılmış, yayın evi bunları peşin parayla satmış. İyi ama bugüne kadar hiç para gelmedi. Aradan yaklaşık 3 hafta geçmiş, bir gün utana sıkıla Karatekin'e telefon ediyorum ve para durumunu soruyorum. Şöyle diyor: "Biliyorsun, çok yoğun haftalar geçirdik ve uyku bile uyuyamadık. 2-3 gün daha beklerseniz size öyle bir para göndereceğim ki bunu hayal bile edemeyeceksiniz." Gerçekten de söylediği süre içerisinde Karatekin bana tam 56 milyon lira para gönderiyor. Bu kadar parayı ömrümde hiç görmemişim. Söylediği gibi dudağım uçukluyor. Sonra da hakkım olan bütün parayı tıkır tıkır gönderiyor. Bir gün bana telefon ediyor. Turgut'un 21. baskısını o kargaşada yanlışlıkla 2 kez basmışlar. Haberim olsun diye aramış. Oysa aramasa ve o baskının parasını uyutsa benim ruhum bile duymaz. Bu davranışı Kemal Karatekin'i gözümde bir kez daha büyütüyor. Turgut'tan sonra aldığım okuyucu mektuplarını gazetecilik yaşamım süresince aldığım binlerce mektubun tümü gibi özenle saklıyorum. Bunlar bir gazetecinin şeref belgeleri. Turgut sonrası mektupları burada yayınlamaya kalkışsam bu kitapta yer kalmaz. Ama size bunlardan sadece birini, beni gerçekten çok duygulandıran birini çok özetleyerek aktarmak istiyorum. Bu mektubu İstanbul'dan 82 yaşındaki Bedriye Balkan isimli bir hanımefendi Turgut sonrasında yazıyor: "Pek muhterem Emin Beyefendi oğlum, evvela içimden gelen bir coşku ile size oğlum diye hitap etmek cesaretinde bulunduğum için beni affedin. 82 yaşında bir Türk ninesinin ruh halini şimdiki gençlerin anlaması bilmem mümkün müdür? Çetin bir hayat mücadelesinden sonra geçirdiğim çok tehlikeli bir ameliyat sonrasında yara atıl bir şekilde inzivaya çekilmiş durumdayım. Aylardan beri bulabildiğim bütün eserlerinizi okuyarak memleketimizin içinde bulunduğu Bağdire'ye üzülüyorum. Buna rağmen hakkın ve hakikatin yanında olarak hiçbir şeyden çekinmeden yazan ve vatandaşları irşad eden seçkin vatan evlatlarının varlığı ile vatanımızın adına teselli buluyorum. Kitabınızın üzerindeki resminizi mert bir Türk evladına duyulan bir coşku ile bağrıma basıyorum. Ve bu hanımefendi bana hediye olarak elbiselik bir kumaş gönderiyor. Kendisiyle şimdi de arada sırada telefonla konuşuyorum, halini hatırını soruyorum. Hep düşünüyorum, okuyucular, hiç tanımadığım bu insanlar öyle güzel şeyler söylüyorlar ki, acaba ben bunlara gerçekten layık mıyım? Çok sevdiğim vatanıma ve milletime layık bir insan olabildim mi? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Turgut basında nasıl patladı? Şimdi size bunu anlatacağım ve işin basın bölümünü özetle yazacağım. Elimde arşiv var. Türk basınında Turgut'la ilgili doğrudan ve dolaylı bir biçimde ilgili olarak çıkmış yazı, haber ve röportaj ve karikatürlerin sayısı 500'e yakın. Bu da inanılmaz bir rekor. Bunlar bende mevcut olanlar. Atladıklarımı veya kesmeyi unuttuklarımı da dikkate alırsak sanırım 500'ü bulur. Türk basınında sanırım Turgut kitabıyla ilgili yazı yazmayan hiç kalmadı.
Sayfa 50. Burada size bazı örnekler vereceğim. Ancak önce yazılarında Turgut'a değinen yazar arkadaşlarımın isimlerini tek tek saymak istiyorum. Arşivimde yazısı eksik olanlar varsa onlardan şimdiden özür diliyorum. Derya Sazak, Hayri Birler, Teoman Erel, Muammer Yaşar, Fevzi Hepşenkal, Güngör Mengi, Güneri Civaoğlu, Necati Doğru, Ayla Tamer Selışık, Turhan Aytul, Yalçın Pekşen, Metin Toker, Melih Aşık, Atemur Kılıç, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Fehmi Koru, Şakir Süter, Ali Sirmen, Ali Rıza Kardüz, Hasan Pulur, Mehmet Kemal, Oktay Akbal, Füsun Özbilgen, Yazgülü Aldoğan, Ahmet Tan, Yavuz Donat, Mahmut Tali Öngören, Mustafa Ekmekçi, Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Şefik Kahraman Kaptan, Zafer Mutlu. Turgut'un basında patlaması şöyle oluyor. İlk yazı, daha doğrusu ilk değinme, Gazete Gazetesi'nde Hayri Birler'in sütununda 20 Ocak 1989 günü kitabın piyasaya verilmesinden 2 gün sonra çıkıyor. 21 Ocak tarihli Gazete Gazetesi'nde Turgut manşet, Özal'ların kitabı yazıldı. Aynı gün Derya Sazak Milliyet'te kitapla ilgili yazı yazıyor. Aynı gün Güneş'te Teoman Erel'in Emin'in Hanedan kitabı başlıklı yazısı çıkıyor. 22 Ocak 1989 tarihli Yeni Asır Benim Turgut'la dolu. Manşet Özal'ların aile sırları kitap oldu. Emin Çolaş'ın yazdıkları konuşuluyor ve aynı gazetede Fevzi Hepşenkal ile ustamız Muammer Yaşar'ın Turgut'la ilgili yazıları. Aynı gün Milliyet'in birinci sayfasında başlık. Başbakan ailesinin hayatı kitap oldu. Özal'ların bilinmeyen geçmişi. Tempo dergisi Turgut'u hemen o hafta 22 Ocak 1989 sayısında kapak yapmaya karar veriyor. Dergi yetkilileri bir kapak resmi düşünmüşler. Benim elimde Turgut'um, önde koşan Özal'ın arkasından koşuyorum. Bu iş için resim çektireceğiz. Stüdyo ayarlanıyor. Özal rolünü kısa boyu ve şişmanlığı nedeniyle bizim Kemal Saydemir oynayacak ve sonra onun resminin kellesi çıkarılıp yerine Başbakan Özal'ın kellesi monte edilecek. O gece stüdyoda 3-4 saat zamanımız geçiyor. Bazen çok gülüşüyoruz, bazen sıkılıyoruz ve sonuçta iş bitiyor. Böyle bir iş için poz vermenin ne kadar zor olduğunu hayatımda ilk kez tanık oluyorum. Tempo'nun o sayısı bizim bu ünlü resimle ve Çolaşan yine iz peşinde. Bilinmeyen yönleriyle Özallar kapağı ile çıkıyor. İçeride benimle bir röportaj, aynı hafta Nokta Dergisi'nde de benimle röportaj. 23 Ocak Pazartesi günü Turgut sabahın birinci sayfasında Özal'ın canını sıkan yazılar başlığı ile yer alıyor. Aynı gün Güneri Civaoğlu kitaptan söz ediyor. Özal'a kitabı okuyup okumadığını sormuş. O da okumadım, okumaya da niyetim yok, ciddi bulmuyorum demiş. 24 Ocak tarihli gazetelerde bir haber. Özal beni defterden sildiğini söylüyor. Sanki defterinde varmışım gibi. O tarihli Milliyet'ten alıyorum. Özal kendisi ve ailesi hakkında kitap yayınlayan gazeteci Emin Çolaşan'ın yazdıklarının gerçeği aksettirmediğini söyleyerek, mesela benim annem Alevi değildir, annem Sünni bir aileden geliyor. Daha bunun gibi pek çok şey gerçek dışı. Doğru dürüst bir çalışma yapmamış dedi. Özal kitabın yazarını evvelden tanıdığını, ODTÜ'de girdiği sınavda kopya çekerken yakaladığını, sonradan düzelir diye üzerinde durmadığını ama sonra DPT'de çalışırken de düzelmediğini gördüğünü söyledi. Gazeteciliğe başladıktan sonra yine düzelir ümidiyle kendisine yardımcı olduğunu ama o ümidin de sonunun çıkmadığını ifade etti. "Ben onu defterden sildim," dedi.